Budala, Dostoyevski.
Ayrım 88.
Sizden nefret ettiğini söylemişti bana. Olabilir, belki ona layık değilim. Ama yalan söylüyorsunuz. Benden nefret edemez o. Dediğiniz gibi de konuşmaz. Gene de sizi bağışlamaya hazırım. Durumunuzu göz önüne alıyorum. Ama inanın, hakkınızda çok daha iyi düşünüyordum. Sizi daha akıllı, daha iyi bir insan sanıyordum. Hadi alın kısmetinizi. Şaşkınlık içinde size bakıyor. Alın ve hemen buradan gidin. Nastasya Filipovna koltuğa yığıldı, ağlamaya başladı. Ama birdenbire gözlerinde yeni bir ışıkla doğruldu. Aglaya'ya sert sert bakarak, "İster misin ona şimdi emredeyim? İşittin mi? Yalnızca emredeyim de hemen seni bırakıp sonsuza dek yanımda kalsın. Benimle evlensin. Sen de kuyruğuna bakarak eve dönesin. İster misin? Söyle, ister misin?" Nastasya Filipovna bunları haykıranın kendisi olduğuna inanmaz gibi kala kaldı. Aglaya korku içinde kapıya koştu. Kapının eşiğinde büyülenmiş gibi durdu. "Rogojin'i de kovayım, ister misin? Rogojin'le senin keyfin olsun diye evlendiğimi sanıyordun, değil mi? Hemen şimdi senin yanında Rogojin git diyeyim. Prense de verdiğin sözü hatırlıyor musun?" diye sorayım. Tanrım, bunların önünde kendimi ne diye bu kadar düşürdüm. Prens bana bir sürü dil dökerek ne olursa olsun benden ayrılmayacağını, beni bırakmayacağını, beni sevdiğini, her şeyi bağışladığını, bana saygı duyduğunu. Evet, bütün bunları söyleyen sen değil miydin? Ben de sana engel olmamak için yolundan çekildim. Ama şimdi istemiyorum artık. Bu kız bana bir sokak kadınıymışım gibi davranacak, ha? Sokak kadını mıyım ben? Rogojin'e sor da o söylesin. Şimdi beni senin yanında rezil kepaze ettikten sonra onu koluna takıp götüreceksin, öyle mi? Öyleyse sana, yalnız sana inandığım için Allah kahretsin beni. Git Rogojin, git. Seni de istemiyorum. Nastasya Filipovna kendinden geçmiş halde çarpılmış dudaklarıyla haykırıyordu. Yaygarasına kendi de pek inanmadığı halde bu anı elden geldiğince uzatmak istiyordu. Öylesine şiddetli bir nöbet içindeydi ki prensin sandığı gibi ölebilirdi de. Prensi eliyle Aglaya'ya göstererek devam etti. "Bak, işte o. Şimdi yanıma gelip seni bırakmazsa al onu, sana bırakıyorum. İstemem bir daha." O da Aglaya'da bekler gibi durdular. İkisi de çılgın bakışlarla prense bakıyorlardı. Oysa prens bu meydan okuyuştaki şiddeti ve önemi gerçekten anlayacak halde değildi. O ancak karşısındaki bitkin, yarı deli yaratığın yüzünü, bir keresinde Aglaya'ya dediği gibi kalbini parça parça eden yüzünü görebiliyordu. Nastasya Filipovna'yı Aglaya'ya göstererek yavaşça, "Olur mu öyle şey?" diye mırıldandı. "Ne kadar bitkin şimdi." Devam edemedi. Aglaya'nın korkunç bakışları karşısında donup kaldı. Bu bakışlar öyle bir acıyla, kederle yüklüydü ki prens ellerini birbirine vurarak genç kızın peşinden koştu. Ama geç kalmıştı. O Mışkin'in bir anlık duraklamasına bile dayanamayarak yüzünü elleriyle örtmüş, odadan dışarıya fırlamıştı. Rogojin kapının sürgüsünü çekmek için atıldı. Prens de peşinden fırladı. Ama odanın eşiğinde iki el omzundan yakaladı onu. Nastasya Filipovna ölgün, bitkin yüzüyle ona dik dik bakıyor, morarmış dudaklarıyla, "Onun peşinden, onun peşinden, öyle mi?" diye mırıldanıyordu. Prensin kollarına baygın düştü. Prens onu kaldırarak odaya götürdü, koltuğa oturttu, ne yapacağını bilemez halde karşısında durdu. Odaya dönen Rogojin masadaki su bardağını kaparak Nastasya Filipovna'nın yüzüne serpti. Kadın gözlerini açarak bir dakika hiçbir şey anlamadan çevresine bakındı. Sonra birdenbire titreyerek prense, "Benimsin, benimsin!" diye atıldı. "Gitti gururlu küçük hanım, ha?" Nastasya Filipovna bunalım içinde gibi kahkahalar atıyordu. "Ben de onu bu küçük hanıma bağışlıyordum, ha? Neden icap etmiş? Deli, deli! Hadi git Rogojin, çekil karşımdan!" Rogojin ikisine sabit bir bakışla baktı, ses çıkarmadan çekildi. 10 dakika sonra prens, Nastasya Filipovna'nın yanını gözlerini ondan bir çocukmuş gibi. Kahkahalarına gülüyor, gözyaşlarına baktıkça ağlamak istiyor diyor. Kadının heyecanla anlattıklarını pek bir şey anlamadan dinliyor, sessiz sessiz gülümsüyordu. Nastasya Filipovna'nın ağlayacağını, şikayete başlayacağını sandıkça hemen başını, yanaklarını okşamaya başlıyor, çocuk avutur gibi onu avutmaya koyuluyordu. 9. Son bölümde anlattığımız olayın üzerinden 2 hafta geçti. Ve öykümüzdeki kişilerin durumlarında öylesine değişmeler oldu ki, bunları açıklamadan öyküye devam etmemiz mümkün olmayacak. Yine de birçok olayın açıklanmasında zorlukla karşılaştığımız için olanları pek ayrıntıya dalmadan aktarmakla yetineceğiz. Okurlara üzerinde tam fikir sahibi olamadığımız olaylar üzerinde açıklamalar yapmaya kalkışmamız ilk bakışta garip görünebilir. Herhangi bir yanlış anlamaya yer vermemek için durumu bir örnekle açıklayalım. Böylelikle hoşgörülü okurlarımız ne bakımdan zorluğa uğradığımızı kavrayabileceklerdir. Ayrıca bu örnek öykümüzün akışını bozmayacak, hatta onun devamı sayılabilecektir. 2 hafta sonra, yani Temmuz başında kahramanımızın başına gelenler, özellikle de son sahne, Lebedev'in Pisistin'in Darya Alekseyevna'nın ve Yapançinlerin çevrelerindeki bütün sokaklara, kısacası bütün kente, daha bile ötelere yayıldı. Öykü değişik biçimlerde yerlilerin, yazlıktakilerin, müziğe gelenlerin, daha doğrusu bütün halkın dilindeydi. Prens tanınmış, onurlu bir ailenin kızını bırakıp hafif meşref bir kadına aşık olarak evi alt üst etmişti. Bütün eski ilişkilerini keserek çevresinin karşı koymalarını aldırmadan hem de burada Pavlovsk'ta göğsünü gere gere bu düşmüş kadınla evlenmek istiyormuş. Öykü öyle allanmış bullanmış, öte yandan öyle adlar, öyle olaylar eklenerek güçlendirilmişti ki, toplu merak ve dedikoduya neden olmasını hoş görmemek imkansızdı. En kurnazca, aynı zamanda en akla uygun yorum, akıllı geçinen, her zaman her çevrede bu tür sorunlarla ilgilenmeyi iş edinmiş birkaç dedikoducu tarafından yapılmıştı. Onlara göre iyi aileden, oldukça zengin, budala ve Turgenev'in modern nihilizmiyle aklını bozmuş genç bir prens, General Yapançin'in kızına tutulmuş, damat adayı gözüyle bakılarak evlerine kabul edilmeye başlanmıştı. Geçenlerde papaz okulunu bitirip gerekli töreni yaptıktan sonra birisi piskoposa yazdığı açık mektupta Tanrı'ya inanmadığı için halkı aldatarak bedavadan ekmek yemek istemediğini belirtmiş. Bu yüzden istifa ettiğini, mektubunu serbest düşünceli gazetelerde yayınlayacağını bildirmişti. Rusçayı doğru dürüst konuşamayan prens de bu tanrı tanımazın yoluna sapmış. Nişanlısının evindeki resmi bir davette saygıdeğer kişilere hakaret etmek, nişanlısını hepsinin önünde küçük düşürmek peşindeymiş. Onu dışarı çıkarmaya uğraşan uşaklarla didişirken muhteşem bir çini vazoyu da düşürüp kırmış. Bu söylentiye aslında aklı kıt delikanlının nişanlısını sevdiği ama sırf sürtük bir kadınla evlenerek yaratacağı skandalın zevkinden kendini yoksun kılmak istemediği de ekleniyordu. Bu davranışıyla sözde düşkün ya da erdemli kadın diye bir ayrım yapmanın doğru olmadığını gösteriyor, yalnızca özgür kadının varlığına inandığını kanıtlıyordu. Kibar çevreye özgü eski inançlara sırt çeviriyor, kadınlık davasını savunuyordu. Hatta ona göre düşmüş kadın düşmemiş olandan daha büyük bir değer taşımaktaydı. Bu açıklama olanlara göre akla yakın göründüğü için yazlıkta bulunanların hepsi tarafından kabul edilmişti. Gene de anlatılanların bazı karanlık noktaları yok değildi. Dediklerine göre zavallı genç kız, nişanlısını bazı söylentilere göre de onu ifal edeni o kadar seviyormuş ki, terk edildiğinin ertesi günü gidip metresinin evinde yakalamış onu. Bazıları da prensin kızı metresinin evine tanrı tanımaz bir düşünceyle rezalet çıkarmak, hakaret etmek için çağırdığını söylüyordu. Şöyle ya da böyle bu aşağılık evlenmenin gerçekleşeceği günden güne kesinleştikçe duyulan merak da bir kat daha artmaktaydı. Şimdi bizden nihilizm konusunda değil de yalnızca kararlaştırılmış evlenmenin prensin gerçek isteklerine ne derece uyduğu, bu isteklerin hatta prensin o sıradaki ruh halinin ne olduğu sorulursa yanıt vermekte zorluk çekeceğimizi açıkça söylemeliyiz. Bildiğimiz evlenmenin gerçekten kesinleşeceği ve prensin bu işin hazırlıklarıyla uğraşmak üzere Lebedev'le Keller'i bir de bu vesileyle Lebedev'in prense tanıttığı birini görevlendirdiğiydi. Paradan kaçınılmaması emredilmişti. Düğün için acele edenin Nastasya Filipovna olduğu söyleniyordu. Prensin tanıklığını Keller sonu gelmez ricalar üzerine kabul etmişti. Burdovski ise Nastasya Filipovna'nın tanıklığını yürekten bir istekle üstlenmişti. Evlenme Temmuz başında yapılacaktı. Gerçeğe uygun bu durumların dışında bir de bütün bunlara taban tabana zıt olduğu için bizi şaşırtan başka haberler de vardı. Prensin Lebedev'i ve başkalarını hazırlık işlerini yürütmekle görevlendirdiği halde düğün gününü, tanıkları, düğün düzeni gibi konuları sanki hiç düşünmemiş, neredeyse düğünü hiç aklına getirmek istemez bir havası varmış. Bu da insana prensin kafasının neyle meşgul olduğunu, gerçek isteklerinin neler olduğunu ister istemez düşündürüyor. Evlenme işinin bu kadar çabuk yapılmasını isteyen Nastasya Filipovna olmakla birlikte, bu konuda prensin üzerinde özellikle Nastasya Filipovna tarafından herhangi bir baskı yapıldığı düşünülemezdi. Prens buna ondan pek sade bir şey isteniyormuş gibi kolayca razı olmuştu. Elimizde bu gibi garip olgular daha da olmakla birlikte bunların sayısı arttıkça durum aydınlığa kavuşacak yerde zihnimizin büsbütün karışacağı kanısındayız. Gene de bir örnek daha verelim. Nastasya Filipovna'nın bütün hafta boyunca prensle birlikte olduğunu kesinlikle bilmekteyiz. Kadın gezmeye, müziğe hep prensle birlikte gidiyordu. Prens her gün onun arabasıyla çıkıyor, Nastasya Filipovna'yı bir saat görmese meraklanmaya başlıyordu. Bu görüntüler içten bir sevginin belirtileriydi. Saatlerce konuşma konusu ne olursa olsun yumuşak bir gülümsemeyle dinliyor, kendisi hemen hemen hiç ses çıkarmıyordu. Ama aynı günlerde hem de birkaç kez yapan çinlere gittiğini, bunu saklamadığını, bundan da son derece etkilendiğini biliyoruz. Bildiğimize göre yapan Çinler Pavlovsk'ta oldukları sürece prensi kabul etmiyorlar, Agla Ivanovna ile asla görüştürmüyorlardı. Ama prens her gün bir önceki geri çevrilişini unutmuş gibi yeniden gidiyor, kuşkusuz yeni bir retle karşılaşıyordu. Aglaya'nın Nastasya Filipovna'nın evinden çıkıp gidişinden bir saat sonra, belki daha da önce, prensin onu bulmak umuduyla yapan Çinlere gittiğini de biliyoruz. Aglaya'nın Nastasya Filipovna ile buluşması kendisi henüz dönmediğinden, bu vesileyle ortaya çıktığı için evde dehşetli bir merak ve telaş yaratmıştı. Lizaveta Prokofievna, kızlar, hatta Prens Seçe, prense karşı oldukça soğuk davrandılar. Hele o aralıkçıka gelen Varvara Ardalyonovna, Aglaya'nın pek feci bir halde onlara geldiğini, eve dönmeyi de pek istemediğini söyleyince, Yapançinler prense kızgın bir tavırla dostluk ve ahbaplıklarının artık devam edemeyeceğini bildirdiler. Aglaya'nın eve dönmek istemeyişi Lizaveta Prokofievna'yı son derece etkilemişti. Haber doğruydu. Nastasya Filipovna'dan çıktıktan sonra Aglaya evdekilere görünmektense ölmeyi tercih edecek haldeydi. Bu yüzden hemen kendini Nina Aleksandrovna'ya attı. Varvara Ardalyonovna da vakit geçirmeden durumu genç kızın ailesine bildirmeyi doğru buldu. Anne ile kızlar o anda eve dönen Ivan Fedorovic, Nina Aleksandrovna'lara koştular. Acı sözlere kovulmasına karşın prens de arkalarından gitti. Ama Varvara Ardalyonovna'nın emri üzerine onu Aglaya'nın yanında bırakmadılar. Sonunda Aglaya onun için gözyaşı döken ve ağızlarından tek bir gücenik söz çıkmayan annesiyle ablalarını görünce ağlayarak kucaklarına atıldı. Hemen onlarla eve döndü. Anlatıldığına göre Gavril Ardalyonovich'in talihi burada da yer olmamıştı. Varvara Ardalyonovna, Lizaveta Prokofievna'ya gittiği sırada, Ganya Aglaya ile baş başa kalarak yine aşkından söz etmek istemiş, genç kız keder gözyaşları içinde olduğu halde birden gülmüş, aşkını kanıtlamak için yeniden parmağını mum üstünde yakıp yakamayacağını sormuş, Ganya'nın yüzü bu garip öneri karşısında öyle bir hal almış ki, Aglaya bir gülme krizine tutularak yukarıya Nina Aleksandrovna'nın yanına kaçmış. Ailesi de geldikleri zaman onu burada bulmuşlar zaten. Bu haberi prense ertesi gün hasta yatan ve prensi yanına çağıran Ippolit iletti. Ippolit'in bunu nasıl duyduğunu bilmiyoruz. Yalnız prens mumda parmak yakma öyküsünü duyunca Ippolit'i şaşırtacak kadar güldü. Sonra da birdenbire ağlamaya başladı. Kısacası prens o günlerde karmakarışık bir halde telaş, heyecan, üzüntü içindeydi. Ippolit onun aklını kaçırdığını da öne sürüyordu. Ama bunu henüz kesinlikle söylemek mümkün değildi. Ayrıntılarıyla açıklamaktan kaçındığımız olayları sıralarken, öykümüzün kahramanını okuyucularımıza haklı göstermek peşinde değiliz. Ayrıca onun dostlarında bile uyandırdığı öfkeye biz de katılmaya hazırız. Vera Lebedeva, Kolya nikah tanığı olarak çağrılmadan önce keller bile prense karşı bu isyanı duymaktaydılar. Lebedev bu içten duygusu yüzünden prense karşı sözünü sonradan edeceğimiz bir takım antrikalar çevirmeye de başladı. Zaten biz bile Yevgeni Pavlovich'in Nastasya Filipovna'daki olayın 6. ya da 7. günü prense açıkça hiç çekinmeden söylediği sert psikolojik açıdan derin anlamlar taşıyan bazı sözlerine inanıyoruz. Şunu da ekleyelim ki yalnız Yapançinler değil, evleriyle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanlar prensle bütün ilişkilerini kesmişlerdi.
Ayrım sonu.